Ayrım 13, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 119. Mercer inandırıcı bir hikaye anlatabilmek için yeterince gerçeği bir miktar kurguyla harmanlamıştı ama Eggie'yi bir kez daha hafife almıştı. ''Babam senden her zaman hoşlanmıştır. Hatta benim sana aşık olduğumdan da haberi var. Onun için ne zaman senin kariyerinle ilgili bir şey duysa benimle dalga geçer.'' Erkek arkadaşın şunu yapmış, erkek arkadaşın bunu yapmış. Babasının taklidini yaparken Ege'nin sesi hoppa ve kendisiyle alay edermiş gibi çıkmıştı. Daha gençken aşkım oldukça anlaşılıyordu. Babam Körfez Savaşı'ndan önce bir komando timinin başında uranyum madenciliği tesislerini değerlendirmek amacıyla Irak'a girdiğini anlatmıştı bana. Ayrıca bu dünyada ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, başları bir türlü dertten kurtulmayan bazı insanlar olduğunu da anlatmıştı. Senin de o insanlardan biri olduğunu söylemişti. Senin silahlı soygun kurbanı olduğuna inanmadığını biliyorum. Sen de benim bunu bildiğimi biliyorsun. Göstermelik öykünü sana bırakıyor ve unutuyorum. Ama bir dahaki sefere bana anlatmak istemediğim bir şey olursa bunu bana söyle, anlaştık mı? Bir dahaki seferin olma olasılığı Mercer'ı aşırı mutlu etmişti. Aslında öncelikle onun burada olmasından ötürü kafası karışmıştı, gelmesinin nedenini sordu. Eggie nikotin bağımlılığından ziyade yaşadığı gerginlik yüzünden bir sigara daha yaktı. Konuşmaya başladığında gözleri aşağı bakıyordu. ''Dün gece söylememem gereken şeyler söyledim ve utandığım bir sırrımı senin sırtına yükledim, biraz utandım.'' Özür dilemek Eggie için kolay değildi, bu açıkça anlaşılıyordu. Utangaç, yaramaz gülümsemesi harika beyaz dişlerini ortaya çıkardı ve gözlerinin kenarlarında kırışıklıklar meydana getirdi. Ve Eggie tekrar ona baktığında zümrüt yeşili gözleri neredeyse yalvarıyor, Eggie'yi kesinlikle çıplak olduğundaki kadar teşhir ediyorlardı. Eggie bir kahkaha atarak aniden oluşan gerginliğe bir son verdi. ''Burada bulunman ve senden özür dilemiş olman, senin hayatını kazanmak için yaptığın işten nefret etmediğim anlamına gelmez ama...'' ''Söz veriyorum, sen gidene kadar dünyanın ırzına geçmeyeceğim.'' Çin yemeğini yediler, saatlerce konuştular. Bir gece önce çok fazla şey söylendiğinin bilinci içerisinde dile getirilmemiş bir anlayışlılıkla kendileri hakkında konuşmaktan kaçındılar. Kişisel inançları birbirlerininkilere ters düşen doğalarına karşın son derece entelektüel ve bilgiliydi ikisi de. İçten tartışmaları bir ara fikir çatışmasına dönüştüğünde bile bundan müthiş bir keyif aldılar. Saat 9:30 olduğunda deri kanepede vücutları neredeyse birbirlerine değerek ama pek de fazla değmeden oturuyorlardı. Ve saat 10 olmadan önce Eggie Mercer'ın elini tutmak için elini uzatarak ilk hamlesini yaptı. Mercer o sırada konuşuyordu ve bu hamle onun soluğunu kesmişti. Mercer durup Eggie'nin yüzüne baktı. Gözleri camlaşmış, göz bebekleri büyüyerek normal boyutlarının iki katına ulaşmıştı. Eggie'nin ağzı davetkardı. Mercer onun ifadesini ustalıkla yorumladı ve ellerini kızın başının arkasında birleştirerek dudaklarının buluşabilmesi için onu hafifçe kaldırdı. O anda Harry White'ın gıcırtılı sesi evin içinde yankılandı. ''Hey Mercer, evde misin? Bugün futbol maçını seyretmek için Tiny'nin yerine gideceğini sanıyordun.'' Anın büyüsü hemen kayboldu. Mercer telaşla kızdan uzaklaştı. Geciktirmesi asla duramaması anlamına gelecekti. Uğradığı düş kırıklığı yüzünden Harry diye böğürdü. ''Zamanlaman berbat.'' ''Zamanlaman mı? Steers'a 20 papel yatırıp da maçı seyretmek için ortalarda bile görünmeyen ben değilim.'' Hele Zoni merdivenden yukarı çıkan Harry'nin sesi daha yüksek çıkmaya, topallaması arttığı her adımla daha da vurgulanmaya başlamıştı. Durum aniden Mercer'da canlandırıcı bir şok etkisi uyandırdı ve kafasına dank etti. ''Harry, sen içeri nasıl girdin yahu?'' ''Bana 5 sene önce verdiğin anahtarla. Nesin sen, salak mı?'' Mercer hemen saklanın diye aykırdı. ''Eggie, barın arkasına geç ve eğil.'' Harry'nin önce ajan Peters'la karşılaşmadan eve girebilmesi, Mercer'ın FBI mensubu korumasının başına bir şey gelmiş olduğu anlamını taşıyordu. Mercer bardan fırladığı gibi koşarak yatak odasına çıktı. Öğleden sonra uyurken komodinin üzerine koydu. Beretta'nın çirkin şeklini görmesine yetecek kadar ışık vuruyordu balkona. Kendisini yüzü koyun yatağa attı. Eli tam silaha uzandığı anda dört sütunlu battal boy yatağının üstündeki tepe penceresi ateşlenen bir otomatik silahın etkisiyle içeriye doğru patladı. Tüy, cam kırıkları ve yaylım ateşi eşliğinde yağan kurşunlar yerde duran yorganı lime lime etti. Mercer kendisini yere atarken aynı harekette hem vücudunu büktü hem de eliyle komodindeki silahı çekip aldı. Bacakları mahvolmuş yatağın üzerinde kalacak ve tabancasını tavana doğrultacak şekilde sırt üstü düştü. Tetiği çekip şarjörü üreticinin mümkün olduğunu söylediği hızla boşaltmadan önce baş parmağıyla emniyeti açması bir saniye bile sürmedi. Mercer tekrar ayağa kalkarken katil paramparça olmuş tepe penceresinden aşağı düştü ve cansız bedeni yatağa öyle bir çarptı ki karyola çatırdayarak adamı üzerinden atıp yere düşürdü. Çarşaflarda kızıl lekeler oluştu. Mercer boşalan şarjörü çıkarıp yeni bir tane taktı ve deneyimden kaynaklanan bir özgüvenli horozu ateşe hazır duruma getirdi. Adrenalin damarlarında çalkalanmış bir şampanya gibi köpürüyor, duyularını keskinleştirerek ince ayar yapıyordu. Harry Mike Peters tarafından engellenmeden içeri girdiyse eğer, ajanın ölmüş olduğunu varsaymak yanlış olmazdı ve saldırganlardan en az biri evin alt katındaydı. Aşağıdaki kişi her kimse, Mercer onun tek desteğinin çatıdaki adam olduğunu umuyordu. Destek görülmeye değer bir tarzda ölmüştü artık. Adamın ortağının ne yapacağına dair bir fikri yoktu Mercer'ın. Kaçma şansı vardı ancak bu pek alışılmadık bir seçenek olurdu. 24 saat içinde iki kez canına kastedilmişti ve artık bu duruma bir son vermek isteyeceklerdi. Kahverengi kum taşı binayı hasmından daha iyi bildiği için Mercer'ın tek şansı saldırıya geçmekti. Aggie ve Harry'i düşünmek zorundaydı. Sessiz adımlarla yavaşça balkona yürüyüp aşağıdaki girişin boş olduğundan emin olmak için başını korkulukların üzerinden uzattıktan sonra mermer zemine üç el ateş etti ve kurşunlar taşta havai fişek gibi kıvılcım saçtılar. Mercer bulunduğu yerden ok gibi fırlayarak balkona çıktığı yoldan geri dönüp arkadaki merdivenlere yöneldi. Aşağıdaki kişi her kimse silah seslerinin helezoni merdivenden aşağı inmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir koruma ateşi olduğunu zannedecekti. Ama Mercer düşünmeden yapılacak ani bir saldırı yerine üstünlüğü eline geçirmeyi planlamıştı. Beretta'sı elinde parmağı yaydım ateşi açmaya bir milim uzakta dikkatli adımlarla aşağıya inerken arkadaki dar merdivende kimseler yoktu. İki konuk odasının da kapıları kapalıydı. Mercer saldırganın o odalarda pusuya yatacak zaman bulamayacağını tahmin ettiği için konuk odalarını dikkate almadı. Bar koridorun biraz ilerisindeydi ve Mercer Aggie'nin yanında savunma pozisyonu almakla saldırıya geçmek arasında ikilemde kalmıştı. Sorunun cevabını Mercer yerine bir başkası verdi.
''Dışarı çık yoksa baban ölür.''
Ses öfkeyle kızışmıştı ve hükmediciydi. Mercer kütüphane diye düşündü. Adam Harry'i kütüphanede yakalamış ve babam olduğunu sanıyor. Koşarak arka merdivenlerden öylesine bir hızla indi ki çıplak ayakları basamaklara neredeyse değmiyordu bile. Hiç ses çıkarmadan mutfakla bilardo odasını ayıran koridordan geçip antreye koşarken yavaş hareket ettiğini fark etmişti. Saldırgan bir iki saniye içinde cevap almak isteyecekti ve Mercer'ın yanıt vermesi uzun sürmüştü. Helezoni merdivene ulaştı ve silahını önünde doğrultup yukarı çıkmaya başladı. İkinci katın hemen altında vücudunu kaldırıp kendisini korkulukların üzerinden atarak antrenin 3 metre yukarısında havada asılı kaldı ve yukarıya doğru bir hamle yaparak parmak uçlarıyla meşe basamakların dış kısmına dokundu. Kütüphaneyi görebilmek için merdivenin trabzanları arasında kaldığı takdirde ölümüne neden olacak bir hareketle yükseldi. Kütüphanedeki iki etajerin kesiştikleri noktada konuşlanmış olan silahlı saldırgan Harry'i canlı bir kalkan olarak önünde tutuyordu. Mercer'ın korkulukların üzerinden uzanan başının hareketi katilin gözüne çarptı ve adam hiç zaman kaybetmeden uzaktan geçen, ancak amaçlandığı hedefe isabet etmesi halinde ölümcül bir delik açacak olan bir el ateş etti. Mercer'ın yanıt vermek için yalnızca yarım saniyesi vardı. Bir sonraki el ona Dalaveres'in bedelini ödetecekti. Mercer kendisini merdivenden fırlatıp kütüphanenin önündeki balkonu çevreleyen kalın babalara doğru bir hamle yaparken vücudu boşlukta tamamen uzamıştı. Tek eliyle ağır meşeyi yakaladı, atlama hızı bedenini burkan ve o anda omzunun ekleminden ayrılacağını hissetmesine yol açan bir kavisle döndürdü. Tabancasının namlusu kütüphanenin zeminini sıyırdı. Hiç vakit kaybetmeden silahını ateşledi. Kurşun Harry White'ın dizinin hemen altına isabet etti ve 9 milimetrelik merminin çarpma etkisi Harry'nin bacağının arkaya doğru kıvrılmasına neden oldu. Harry yere düşerken silahlı saldırganı da kendisiyle birlikte indirdi. Mercer sağ eliyle başka bir babayı yakalayıp umarsızca tutunurken Beretta'yı sıkıca kavrayan elini gevşetmemeye çabalıyordu. O korkulukların üzerinde yılan gibi sürünerek ilerlerken katil de ikisinin altında birikmeye başlamış olan kana aldırış etmeden kendisini şaşkına dönmüş Harry'den kurtardı. Mercer'dan bir salise önce toparlanan silahlı adam dengeli bir duruşla tabancasını kaldırdı. Mercer çabucak bir el daha ateş etti. Sarsıntı yaratan şiddetli patlama gök gürültüsü gibi bir sese yol açtı. Bir mermi etinde yüzeysel bir delik açarken Mercer'ın omzunda yakıcı bir asit akışı meydana geldi. Atışın gücü onu tekrar korkuluklara yapıştırınca babalardan üçü kırıldı ve Mercer'ı sert mermer zeminde düşmekle tehdit etti. Mercer acısının arasında atışının adamın göğsüne isabet ettiğini ve 115 grenli merminin ipleri hızlıca çekilen bir kukla gibi adamın ayaklarını yerden kestiğini gördü. Bara düşen ceset ölümün doğal olmayan duruşu ile zemine sere serpe yayıldı. Egge'nin yaşadığı dehşetten ötürü kah yükselen, kah alçalan tiz çığlığı havayı bir siren gibi deldi. Mercer onu duymazdan geldi. Onun feryadı korkudan kaynaklanıyordu, acıdan değil. Harry yerde hareketsiz yatıyordu ve yüzü bal mumumsu bir hal almış ve ölümün solukluğu çökmüştü. Mercer sürünerek eski dostunun yanına giderken omzundan 5 halıya kan damlıyordu. Harry'yi yanlış bacağından vurduğundan korkuyordu.
Seni orospu çocuğu.
Harry kurşunun ten rengi plastiği delip geçtiği yeri parçaladı, bacak protezinden geriye kalanı ellerinin arasında tutarak döndü.
Bu lanet olası şeylerin kaç para olduğundan haberin var mı senin?
Rahatlaması Mercer'ın yere çökmesine, yüzünün halının kalın tüylerine gömülmesine neden oldu. Adrenalin hücumu alkollü bir içki misali onu dağıtmıştı. Soluk soluğa faturayı bana yolla dedi. Egi ciyak ciyak Mercer diye bağırınca kızın sesindeki korku Mercer'ı elektrik şoku verilmişçesine sarstı. Silahlı adam bu arada ayağa kalkmaya çabalarken tabancası barın kenarına yakın bir yerde çömelmiş olan Egi'ye doğrulmuştu. Mercer ilk kez ateş ettiğinde Harry'nin takma bacağını delip geçen kurşunun isabet ettiği yer olması gereken uyduğundan şarap rengi bir kan sızıyordu. Adam büyük güçlükle çok miktarda havayı içine çekiyor, çelik yeleğinin durdurduğu ikinci kurşunla kesilen soluğuna tekrar kavuşmaya çabalıyordu. Mercer bara doğru bir hamle yaparken kükredi, gri gözleri duyduğu öfkeyle sabitlenmişti. Katil sese doğru döndü, silahı tutan kolu hızla bir kavis çizerek Egi'den Mercer'a yöneldi. Mercer kendisine yöneltilen silahı umursamadı. Altı güçlü ve uzun adım atarak silahlı adamın üzerine çullandı ve yaralı omzu adamın göğsüne hızla vurunca ikisi birden arka duvara savruldular. Ve barın arkasındaki bardakları şangırdattılar. Mercer az miktardaki avantajından yararlanarak tabancasını biraz önce adamın hayatını kurtarmış olan koruyucu yeleğin hemen altından karnına çevirdi. Bütün gücüyle vururken gelişmiş kasların bir an direndiğini hissetti. Silahı döndürerek daha derinlere iterken neredeyse adamın cildini parçalayacaktı. Namluyu yukarıya doğru kaldırıp göğüs boşluğuna 4 el ateş etti. Patlayan iç organlar ıslak parçalar halinde adamın sırtından çıkarak duvarlardaki lambrilere püskürdüler. Elleri katilin kanıyla boyanmış olan Mercer sendeleyerek geri çekildi ve cesedi koyuverdi. Mercer döndüğünde Aggie hafifçe sallanarak da olsa tekrar ayağa kalkmıştı. Barın kenarını sıkıca kavrayan eklemleri bembeyaz kesilmişlerdi. Aggie odanın diğer tarafına gidip Mercer'ın kollarına yığılmadan önce cesede korku ve iğrenmenin karışımından oluşan bir duyguyla baktı. Aggie'nin eli omzuna sürtünüp geçer ve taze kanın yüzeye çıkmasına neden olurken Mercer'ın soluğu kesildi. Mercer kendisini yere bırakırken kolları hala onun boynuna dolanmış olan Aggie bakışlarını yalnızca birkaç metre ötelerinde olan cesetten ayırmadan onunla birlikte düştü. Bu diye kekeleyen Aggie sözlerinin arkasını getiremedi. Kalbi normalin 3 misli atan ve daha önce aldırış etmemeyi başardığı korkudan ötürü elleri yeni yeni titremeye başlamış olan Mercer nefes nefese ne oldu diye sordu. Aggie bakışlarını zorlukla cesetten ayırıp Mercer'a baktı. Seni vurmuş. Ben iyiyim, kurşun sıyırıp geçti. Mercer konuşurken dikkatle onun kolunu yaralı omzundan uzaklaştırdı. Barın girişinde duran Harry tanrım diye söylendi. Bacağı vurulan benim. Kollarının arasına kadın alan sensin. Sesin kaynağını görünce Aggie'nin nutku tutuldu. Harry barla kütüphane arasında kalan kapının kasasına yaslanmıştı ve vücudu tek bir bacakla destekleniyordu. Pantolonunun içi boş olan diğer parçası havada sallanıyordu. Parçalanmış bacağını omzuna dayamıştı. Mercer bu çılgın görüntü karşısında gülmekten alamadı kendisini. ''Şu berbat korku filminden fırlamışa benziyorsun, bacaksız sarhoşların gecesinden.'' ''Canın cehenneme!'' diye omurdan deri. ''Burada ne altlar dönüyor ve bu kim?'' Takma bacağını suçlayan bir parmak misali Aggie'ye yöneltti. ''Olan şu, son 24 saat içinde 2 kere beni öldürme girişiminde bulundular ve bu da Max Johnson'ın kızı Aggie.'' Aggie bu zavallı yaratıkla benim kronolojik olarak en eski dostum, aynı zamanda ikimizin de hayatını kurtaran adam. Harry, sen gelmeseydin bu adamlar bizi pantolonlarımız inik yakalayabilirlerdi. Mercer yaptığı gafı fark edip hemen mecazi anlamda yani diye ekledi. Aggie utangaç bir tavırla elini salladı, hafifçe gülümseyerek Harry'i selamladı. Harry kızın bakışlarını nereye yöneldiğini görünce bacağını indirdi. ''Bu konuda endişelenme. Bacağımı kaybedeli o kadar uzun zaman oldu ki iki bacaklı olmanın nasıl bir şey olduğunu çoktan unuttum.'' Bara ulaşana kadar her sıçrayışında bir mobilyadan destek alarak tek bacağı üzerinde zıpladı ve sonunda bacağını bir şemsiyeymiş gibi barın alt kısmındaki raya dayadı. ''Ben polis ararken bana bir içki verecek misiniz yoksa her şeyi kendim mi yapmalıyım?'' Onun bu soğukkanlılığı Mercer'ın yerden kalkmasına yardımcı oldu. Bu Mercer'ın Harry'e güvenme nedenlerinden biriydi. Onun herhangi bir durumu analiz etme yeteneği ve muhtemelen yaşamının hızını bozmayacak bir bağlama oturtmasıydı. İyi fikir. Mercer Harry'e Jack Daniels ve zencefilli bira, kendisine de bol miktarda brandy koymadan önce bir avuç dolusu bar havlusu alıp cesedin üzerine örttü. İçki hastaneden alacağı haplardan daha iyi bir anestetik olacaktı. Aggie, bir kokteyl daha iyi gelebileceğini düşünüyorum. Aggie yanıt vermeden önce cesede kaçamak bir bakış attı. Hayır, hemen buradan gitmem lazım. Sesindeki acelecilik Mercer'ı sarsmıştı. Harry sorun değil diye omurdandı. Sana bundan böyle zarar veremez. Mesele o değil. Aggie ayağa fırlayıp kapıya doğru yürümeye başladı. Mercer arkasından yetişip onun helezoni merdivenin başında yakaladı. İyi misin sen? Aggie'nin kendisiyle bu şiddet ve dehşet sahnesi arasına olabildiğince mesafe koyma isteği doğaldı. Ancak Mercer onun bu tepkisinin arkasında başka bir şey olduğundan emindi. İnsanların özellikle de ölümcül silahlı çatışmalara ilk kez tanık olanların nasıl reaksiyon gösterdiklerini bilecek kadar kanlı karşılaşmalar yaşamış olduğu için Aggie'nin kaçmasının ardında başka, biraz önce yaşananlarla alakası olmayan bir neden yattığını biliyordu. Onu kollarının arasına aldı. Mesele nedir? Endişe Mercer'ın sesini yumuşatmış, samimi bir fısıltıya dönüştürmüştü. Mercer'ın kendisine sarılmasından ötürü titreyen Aggie, ''Burada olmamalıyım.'' diye yanıt verdi. ''Polisler geldiğinde burada olmamam lazım.'' Kız koşarak evden çıktı. Kapı Mercer'ın canını omzundan daha fazla acıtan bir kesinlikle kapandı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 128.